Profesör Doktor Ekrem Buru ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Türk-Macar ilişkilerini konuşacağız ama aslında şimdi baktığımızda Macarların kendisine Türk demesinden hareketle acaba Türk-Türk ilişkilerini mi konuşuyoruz diye de sorabiliriz. Çünkü Avrupa'ya özellikle kuzeyden gelen Türklerin yavaş yavaş kendini göstermesi bu topraklarda olmuş ve bu topraklarda Macarlardan bahsedenler onlara ilk defa Türk ve Türkiye devlet olarak da Türkiye demişler. Yani daha Anadolu'da biz yokken Avrupalılar kuzeyden gelen Türklerle tanışmışlar ve şimdi bildiğimiz pek çok ilişkinin ya da karışımın, DNA karışımının temellerini atmışlar.
Öyle, Macaristan ve Macarlar Avrupa'nın en enteresan topluluklarından ve memleketlerinden. Yani Avrupa'nın pek çok memleketi birbirine benzer veya birbiriyle yakın irtibatı vardır. Bu etnik irtibat olabilir, kültürel irtibat olabilir. Fakat Macarlar, sadece Macarlar değil, Arnavutlar da böyle, İrlandalılar da böyle, Finlandiyalılar da böyle. Ama mesela Finlandiyalılar İskandinav halklarına o kadar benzer ki Finlerin İsveç ve Norveçlerde ayırt edemezsiniz. Halbuki bambaşka birer ırktır. Macarlara yakın Finler ırk olarak. İrlandalılar çok farklı bir ırk. Fakat zaman içinde Anglo-Saksonlara benzemiş. Onlardan ayırt etmenizin imkanı yok. Arnavutlar hala biraz farklılar. Ama Macarlar tam Avrupa'nın ortasında kültür olarak, lisan olarak ve etnik hususiyetler olarak bambaşka bir topluluk. Halbuki Katolikler. Şimdi din biliyorsunuz insanların kültüründe, bir milletin teşekkülünde bana sorarsanız en mühim unsur.
Ortaklaştırıcı bir şey. Evet. Hepimizi bir ortak paydaya topluyor.
Ve ister istemez o ortak paydada buluştuğunuz kişilerle karşılıklı tesirleşme oluyor. Bu lisanda olabiliyor. İşte Bulgarlar gibi lisanlarını tamamen kaybettiler. Slavlaştılar. Fakat Macarlar böyle olmadı. Koyu Katolik oldukları halde hiçbir zaman etrafındaki Katolik topluluklarla kaynaşmadı. Bambaşka bir varlığını tarih boyu devam ettirdi. Tabii Macarlar etnik olarak Avrupa'dan çok farklı. Avrupa'da üç tane ana etnik gruptan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi Latinlerdir. Yani İspanyollar, Katalanlar, Portekizliler, İtalyanlar, Fransızlar ve Romenler Latindir. Yani Avrupa'nın güneyi, ortasına çok yakın. Bunlar Latindirler. Bunların lisanları birbirine çok benzer. Lisanları üç aşağı beş yukarı birbirinden çıkmadır. Bir kelimenin bir benzerini diğerinde bulabilirsiniz.
Fonetik olarak da
fonetik
değişiyor
olarak da,
biraz.
Değişiyor, evet. Zaman içinde değişmiş. İkincisi Cermenler. Bunlar da Anadolu'ya Türk, Avar, Moğol önünden kaçarak gelen, ana vatanları bugünkü Polonya olan bir topluluk. Bugün İngilizler, Almanlar, Flamanlar yani Hollandalılar, İsveçliler, Norveçliler, Danimarkalılar,
Belçikalılar.
Belçika'nın kuzeyi, kısmı, evet. Kuzeyi bunlar Cermendir. Tarihte Cermen olup da Normanlar gibi, Burgundlar gibi, Franklar gibi zaman içinde Latinlerin arasında eriyen topluluklar da var. Yani Fransa'ya gelmişler bunlar. Latinlerin arasında eriyen ama Normanlar var. Angıllar, Saksonlar İngiltere'ye teşkil etmiş. Bunlara biz Cermen diyoruz. Bunların dilleri birbirine çok yakındır. Etnik olarak birbirlerine yakındılar. Kültürel olarak da birbirlerine yakınlar. Üçüncüsü Slavlar. Slavlar vatanları bugünkü Ukrayna'nın bulunduğu mıntıkadır. Oradan batıya, güneye akmışlardır. Bugün Polonyalılar, Çekler, Slovakler, Slovenler, Slovaklar, Hırvatlar, Sırplar, Boşnaklar, Ruslar, Ukranlar ve Belaruslar, Beyaz Ruslar. Bunlar Slav ırklarını teşkil ediyor. Bu üç ırk Avrupa'nın neredeyse %80'ini %90'ını istila etmiştir. İşte onun dışında İrlandalılar gibi, efendim Laponlar gibi, Güneyde Arnavutlar gibi, Yunanlar gibi tek tük ırklar var. Bulgarlar, Makedonlar Slav olmadıkları halde tamamen Slavlaşmışlardır bugün. Lisan olarak, kültür olarak, his olarak Slavlaşmışlardır.
Sınırı içinde kaldıkları devletlerin etkisi
evet,
bu aslında
evet,
değil mi?
Aynen öyle. Halbuki farklıdırlar. Mesela Romenler Slavlaşmamışlar. Çünkü çok güçlü bir Latin kültüründen geliyorlar. Aynı dinde oldukları halde. Ama Bulgarlar Türk oldukları halde güçlü bir kültürleri olmadığı için, yani İslamiyetle şereflenmedikleri için çok kolay asimile olmuşlardır.
Evet, bağınızı da koparıyorsunuz. Biraz önce söylediğiniz tabii. Din çok önemli bir tabii. Şey. Yönünüzü diğer dine döndüğünüzde o dinden insanlarla
evet.
Etkileşim haline geliyor.
Yani din zannedildiği gibi insanları milli menşeinden koparmıyor. Tam aksine milli menşeinize çok kuvvetli bir bağ hasıl ediyor. Bugün Anadolu Türkleri buraya Müslüman olmadan gelmiş olsalardı, Türklük diye bir şey kalmazdı. Bu kesin bir şeydir. Bu Orta Asya için de caridir. Çünkü etrafınızda sizden çok daha güçlü medeniyetler varsa ve onlarla beraber yaşamak mecburiyetindeyseniz ister istemez asimile olursunuz. Bunun en tipik misali Moğollardır. Moğollar Müslüman oldular. Daha güçlü olan bir medeniyet içinde asimile oldular. Evet. Bu böyledir. Macarlar buna mukavemet etmiş nadir topluluklardan bir tanesidir. Şimdi Macarlar Türktür sözü çok yaygın bir kanaat ama aslında doğru değil. Teknik olarak doğru değil. Fakat Macarlarla Türkler akrabalar. Yakın akrabalar. Yani Portekizlilerle İspanyolların akrabalığı gibi Macarlarla da Türklerin bir akrabalığı var. Evet, bu 2000 yıl öncesine varan bir akrabalık ama akrabalık.
Genetik olarak da şimdi yapılan araştırmalar bunu genetikte, gösteriyor zaten.
Şimdi işin bir de başka ciheti var, onu da söyleyeceğim. Şimdi teknik olarak, ansiklopedik olarak Altay kavimleri, yani Türklerin mensup olduğu Altay kavimleriyle Finlerin, Macarların ve Estonyalıların mensup olduğu Ugur milletleri kardeş. Bunlar Batı Sibirya'da yaşıyorlar.
Kardeşi biraz açıklayabilir miyiz? Şimdi biz kendi aile soy ağacımıza kardeşi ne kadar yakın düşünün. Açıklıyoruz. O kadar mı yakınlar?
Bir babanın iki tane oğlu var. Bunlardan bir tanesi çok uzağa gidiyor. Oralı bir kadınla evleniyor. Bir müddet sonra kendi dilini konuşacak kimse kalmıyor. Ama kendi dilini biliyor. Çat pat karısıyla kendisi bir dil meydana getiriyorlar. Dilin ağırlığı kendi dili. Ama başka kelimeler de var. Kullanım değişiyor çünkü oradaki insanlarla. Ama kardeşler yani. Bu belli bir şey. Biliyorlar. Kardeş olduğunu biliyor.
Yani şimdi şöyle açıklamak lazım.
Hatta gittiği zaman amcamız ne kadar değişik konuşuyor diyorlar ama anlıyorlar yani.
Şimdi bunu toplumlara uyarladığımızda bir yöneticinin iki çocuğu var, üç çocuğu var. Göç sebebiyle, toprakların paylaşımı sebebiyle biri bir yerde iktidardayken öteki başka bir yerde. Sonra hareket halindeler.
Tabii farklı onlar devletler oluyor.
Onlar doğru gidiyorlar ve başka bir devlet oluyor.
Farklı devletler oluyor. Bırakın bunu. Mübadelede üç kardeş. Birisi Edirne'ye yerleşmiş. Nabesin beya diye konuşuyor. Birisi Afyon'a yerleşmiş. Gelecek mi, geçecek mi diye konuşuyor. Bir tanesi Elazığ'a yerleşmiş. Düşün, o da Elazığ lehçesi konuşuyor. Peki bunların çocukları, kendilerini hadi bırakın. Bunların çocukları, birisi tamamen kendini Elazığlı hissediyor. Ama diyor ki bizim dedelerimiz Rumeli'den gelme diyor. Öbürü tamamen Afyonlu hissediyor kültür olarak. Hele bir de evlilikler varsa. Şimdi bunlara ne diyeceksiniz? Bunlar aynı kökten geliyor.
Bunlar akraba değil diyemeyiz.
Diyemezsiniz
sonuçta.
Evet. Bu normal bir şey. Tarihte bunun çok misalleri var. Finugur kabirleriyle, topluluklarıyla, Altay toplulukta da böyle. Nitekim Oğuz Türkleri cenuba inmişler. Kıpçaklar yukarıda kalmış. Kıpçak Türk'ünü anlayamazsınız. Yani 15 gün beraber yaşadıktan sonra belki biraz anlarsınız. Türkçe konuşunda şüphe yok. Yani gramer tamamen aynı.
Ama anladığımız bir dil değil bizim açımızdan.
Değil. Anlamazsınız. Bugün yani bir Kazağı, Kırgızı,
en basit bir Azeri,
Tatarı anlamak.
Azerbaycanlı,
bakın Azerbaycanlı
ile
Oğuz Türk, evet biz aynı dili konuşuyoruz. Yani Azerilerle Türkler, Anadolu Türkleri aynı dili konuşuyor. Buna rağmen Azeri'yi anlamakta zorluk çekiliyor. Bu normal bir şey. Dil de tabii milletlerin teşekkülünde mühim bir unsur. Şimdi bu Macarlarla Türklerin böyle bir akrabalığı var. Sadece Macarlar değil, Fin ve Estonyalıların da. Fakat iş bununla kalmadı. Macarlar 9. asırda bugünkü mıntıkaya geldiler. 7 kabile halinde geldi. Aslında Hungari, Hun'la alakası yok. On Ugurya demek. On Ugur kabilesi, içinden bir tanesi Macar. Tıpkı Türkler pek çok kabiledir. En kalabalık ve güçlü olanı Türk olduğu için diğerlerine ismi vermiş. Mongollar çok kabiledir. Mongollar en kalabalık ve güçlü olduğu için diğerlerine ismini vermiş. Cermenler pek çok kabile. Fransızlar Almanlarla komşu olduğu için hepsini birden Alaman demiş. Biz de onlardan dolayı Alaman diyoruz mesela. Bütün Cermenler halbuki Alaman bir topluluk. Macarlar da bu on Ugurların içinde Macaristan'a gelen 7 kabilenin en güçlüsü ve hakim olduğu için diğerlerinin hepsine ismini verdi. Oranın resmi adı Hungari değildir. Magyar'dır. Yani Macar'dır. Milli maçları bir ta altura Macar. Ayağa kalk Macar. Böyle. Dışarıdakiler onlara Hungari diyorlar. On Ugurya demektir. On Ugur topluluğu. Ama buralarda kimler vardı onlardan önce? Atilla ve askerleri.
Evet, aslında Atilla bile orada Türk olarak Türk ismi duyulması açısından.
Evet. Tabii Atilla'nın.
Onlar Türk demiyorlar.
Demiyorlar.
Avar diyorlar.
Avarların ve Hunların orada yaşayanların tamamı Türk orijinli değildi. Atilla'nın ordusunda, maiyetindekilerin çoğu gayri Türk unsurlardı. Yani içinde Moğolu vardı, hatta Got bile vardı. Yani Gotlar, Cermenler bile vardı. Ama iktidar Atilla ve adamların elinde olduğu için bunlar Türk topluluğu olarak kabul ediliyor. Bunlarla alakalı çok antropolojik araştırmalar yapıldı. Etnik araştırmalar yapıldı. Genetik araştırmalar yapıldı. Macaristan, Romanya, yani bu Orta Avrupa'da Türk orijininden gelen, hatta Güney Almanya'da ciddi bir nüfus vardır. Yani şunu diyebiliriz. Macarlar Macardır. Yani Türk değildir, Macardır. Yani akraba Türklere. Ama bu Macarların soylarında ciddi manada Türk kanı da var. Çünkü burada da yerli halk bunlarla karışmıştır. Bu yakın zamana kadar devam eden Türk toplulukları vardı. Mesela Kuman köyleri vardı Macaristan'da. Kumanlar Kıpçak Türkleridir. Kumanca konuşurlardı. Kumanlar musikide çok ileridirler. Macar musikisinin ileri olmasının sebebi Kuman tesiridir. Yakın zamanda, yakın dediğim gibi 100 yıl önce, tarihçiler için yakın zaman değişebiliyor. Bu Kuman köylerini gezip Kuman Türkçesinin lügatını yazdılar. Yani ve kayboldu. Artık şu anda benim bildiğim kadarıyla Macaristan'da Kumanca konuşan yok. Ama Kuman köyleri hala var. Yani biz Kumanız diyenler var. Ama bugün bir Arnavut'un, Türkiye'deki Arnavut'un veya Boşnağ'ın veya Gürcü'nün dil bilmemesi gibi. Ben Çerkez'im, Gürcü'yüm diyor ama dil bilmiyor. Onun gibi oralarda da öyle Kuman köyleri var. Güney Macaristan'da. Şimdi Macarların böyle bir irtibatı var Türklerle. Yani hiçbir milletin olmadığı bir irtibat bu. Yani tarih öncesine dayanan bir irtibat. Ve bu Macarların az çok farkında olduğu, Türklerin hiç farkında olmadığı.
Onlar daha fazla farkındalar.
Evet. Onun sebebini birazdan söyleyeceğim. Macarlar burada 9. asırdan itibaren güçlü bir varlık olarak kendilerini gösterdiler. Sebebi şudur. Macarlar Batı Sibirya'dan Ural Dağları'na gelmişler. Ural'da. Onun için onlar Ural kavimleri derler. Türkleri Altay kavimleri, dağların ismi. Bunlar Ural kavimleri derler. Urallardan gelmişler. Çok meşakkatli bir hayata alışmışlar. Yarı göçebe bir topluluk. Hayvan besliyorlar.
Aslında yaşama biçimi olarak
evet,
da.
Evet. Türkleri çok birebir aynıdır. Birebir aynıdır. O kadar aynıdır ki mesela Türklerde de soyadı önce gelir. Macarlarda da soyadı önce gelir. Şimdi dinleyicilerimiz belki şaşıracaklar ama Türklerde soyadı öncedir. Yani hatta yani telefon rehberlerinde bir soyadı önce yazılıyor. O başka sebeple ama doğrusu yani herkes Hacı İsmail'lerin Ömer'dir adamın adı. Yani Ömer Hacı İsmailoğlu değil. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Soy önce anlatılır her zaman. Her zaman. Felancaların Hülya derler. Feşmekancaların Ekrem derler. Soy hep önce gelir. Macarlarda da soyadı öncedir. Dünyada, Avrupa'da başka bir millet yok. Bir Türkler var, bir Macarlar var. Biz bu şeyimizden vazgeçmişiz, geleneğimizden. Fakat Macarlar...
Ama toplumda hala devam ediyor. Yani
evet.
İsim soy isim geleneğinde hani yine önce soyumuzdan
bizim kültürümüzde budur. Bizim kültürümüzde aile ismi önce gelir. İnsanlar ailelerin içinde
kimlerdensin anlasın diye sorarlar.
Aynen
zaten
öyle. Hatta çok kişi için soyadı hiçbir şey ifade etmez. Ben mesela pek çok kişiyi ismen tanırım. Soyadlarıyla söyleseniz bilmem. Aa filanca mı, feşmekanca, filancanın oğlu, kızı, damadı, kardeşi falan filan. Bu Macarlarda var. Şimdi Macarlar burada bir beylik, banlık kurdular, krallık kurdular. Müstakil yaşadılar yıllarca. Ve Avrupa'ya da biraz kök söktürdüler. Hristiyanlığı kabul ettiler. Katolikliği kabul etti. Zamanla Katolik oldu. Çünkü Katoliklik ayrılınca onlar Katolik dünyasına kaldı. Fakat Cermen, Slav, Latin. Latin az ama Cermen, Slav denizinin arasında varlıklarını muhafaza ettiler. Yerleştikleri mıntık Avrupa'nın en esaslı mıntıkasıdır. Bir, çok suludur. İki, arazisi çok mümbittir. Üç, korunaklıdır. Tabii sınırları vardır etrafında. Bu Macarları asırlarca burada rahat yaşattı.
Peki bir sorun var şimdi. Buyurun. Avrupa'da evlilikler ve evliliklerle akrabalıklar çok yaygın. Şimdi bildiğimiz kraliyet ailelerin pek çoğu böyle akraba birbirine. Macarlar da Katolik olması sebebiyle bu akrabalık ilişkilerinde yer almışlar mı?
Hayır, çok az. Macarların kendi aralarında evlilikleri var. Ancak Macarların Macaristan'ı terk edip, yani siyasi sebeplerle veya başka sebeplerle başka memleketlere yerleşenleri Orta Çağ'dan beri var. Sonradan bu daha da arttı. Fakirlik veya Bolşevik istilası sebebiyle veya başka sebeplerle. Bu sebeple sadece Macarlar var. Macarlarda yalnız Macarların şöyle bir handikapı vardı. Hiçbir zaman çok güçlü bir kral hanedanına sahip olmadılar. Bir Selçuklular gibi, bir Osmanoğulları gibi, bir Habsburglar gibi, Bourbonlar gibi güçlü bir kral ailesine sahip olmadılar. Cemiyet bölünmüş bir cemiyetti. Yani dedim evet Macarlar güçlüydü ama 7 tane Macar, hatta meşhur Hakimiyet Meydanı da Budapeşte'de o 7 Macar boyunun ve her birinin Macaristan'a gelen ilk başbuğunun heykelleri vardır. Macaristan'ın bütün merasimleri orada yapılır. Bu sebeple devamlı bir rekabet vardı aralarında. Yani Macar boyları birbirleriyle devamlı rekabet halindeydiler. Onun için hiçbir zaman güçlü bir hanedan olmadı. Bu aynısı Polonyalılar için de caridir. Güçlü bir hanedanın olmaması bu iki devleti asırlar boyunca istilaya maruz bıraktı. Gerek Macaristan, gerek Polonya milli hakimiyetini kaybetti. Şimdi Osmanlıları kimse sevmiyor ama Türkler bugün varsa Osmanlılar ve Selçuklular sayesinde vardır. Güçlü hanedanlar cemiyeti toplar. Sadece siyasi olarak değil, sosyal olarak, manevi olarak, motivasyon olarak bir arada tutarlar. Güçlü hanedan, işte onun için mesela eski Türklerde, Karahanlılarda, Gaznelilerde o meşhur efsanevi kurdun emzirdiği çocuğun soyundan gelen hanedanlar olduğuna inanılır. Bunlar her zaman birlik beraberliği sağlamıştır.
İnsan başındaki yöneticiye güvenmek istiyor. Şimdiki dönemde bile öyle ama eskiden bu daha çok güçlü iktidarlarla, ve, güçlü ailelerle sağlanmış.
Ve mazisi asırlara dayanan, yani ihtişam, karizmasını tarihten alan insanlardır bunlar. Canım dün bildiğimiz insan dersin, esnaf bile. Bildiğimiz esnaf, bildiğimiz insan. Neyisini biliyorsun? Yani 20, 30, 40, 50, 100 senedir tanıyorsun. Bildiğim budur. Ama işte hanedanlar içinde böyle.
Ya da sonradan zengin olanla aileden
evet,
zengin olan gibi.
Evet, kökten. Aynen öyle. Her zaman hanedanların karizması vardı. Ne olursa olsun insanlar bir monarka, hükümdara baktığı zaman onu değil, onun şahsında yüzlerce, binlerce yıla uzanan bir maziyi görürler. Onun için mesela sonradan kendilerini kral ilan edenlerin Arnavutluk'ta Zogu gibi, bunların tahtı devam etmedi. Şah Rıza Pehlevi gibi devam etmedi. Onun için Atatürk padişahlığını ilan etmedi. Atatürk için en makul şey padişahlığını ilan etti. Herkes padişah diye bir şey biliyor. İndirdim padişah tahtında çünkü haindi vesaireydi. Ben padişah oldum dese kimse bir şey diyemezdi. Yalnız padişahlık binlerce yıllık ananelere dayanır. Tek sebep bu değil tabii ama buna dayanır. Yani sadece Atatürk'ün cumhuriyeti olan hayranlığından değil. Bir de işin bu sebebi vardır. Tarihi bir gelenektir monarşi. Macarlar bundan mahrumdular. Bunun cezasını, sıkıntısını, ceremesini çektiler. Şöyle ki devamlı birbirle mücadele eden kral aileleri var. Macaristan bölündü. 3 mıntıkaya ayrıldı. Üçüne Macar, Orta Macar, Batı Macar, Doğu Macar. Doğudakine biz Erdel diyoruz. Transilvanya. Orası ayrı. Kültür olarak da birebir aynı değiller.
O da zaten tarihe farklı geçmiş.
Farklı geçti. Şimdi bu Macarların 16. asra kadar ki tarihinde Osmanlılarla ciddi mücadeleleri var. Şimdi Osmanlılar Balkanlarda yayıldıkları zaman bu yayılma evet bir istila hareketidir ama insanları yerinden yurdundan eden, devletleri, hükümetleri yıkan bir istila hareketi değildir. Onun için biz Türklerin cihan hakimiyeti mefkûresinde şunu görüyoruz. Darmadağınık, siyasi otoriteden mahrum, sosyal hayat kargaşa içinde bir yeri istila ediyorsunuz. Buraya emniyet getiriyorsunuz, nizam getiriyorsunuz ve buraya kendi boş kalan yerlere, boş olan yerlere de kendiniz yerleşiyorsunuz.
Bunların bariz işareti orada bu kadar kolay yayılmaları. Yani evet. İstanbul dururken
niye orada yayıldılar? Tabii, Anadolu'da orada bu kadar yayılamadılar. Evet. Çünkü Anadolu zaten Türklerin meskun olduğu yerdi. Şimdi yerli halk ne diyor? Biz daha önce bir devlete bağlıydık, vergi ödüyorduk. Şimdi başka bir devlete bağlıyız. Ne fark ediyor ki diyor. Ha Bizanslılar bizi idare etmiş, ha Türkler idare etmiş. Yani Orta Çağ'da halkların
beklentisi
farklı. Bugünkü bakış açısıyla siz o zamana ölçemezsiniz. Hı-hı. O zaman insan gelene ağam, gidene paşam diyorlar. Yani bizim kendi adamımız olsun, milli hakimiyet, Bulgarları.
Günlük hayatının ne kadar etkilediğine bakarak karar veriyor.
Bakıyor, Türkler geldiği zaman günlük hayatıma tesiri yok. Evet bunlar kafir, dinsiz ama benim dinime karışmıyor. Hı. Hatta yardım ediyor. Aa bundan iyisi ne olabilir? Yani diyor
benim,
adam.
Benim ibadethanemi tamir ediyor.
Tamir ediyor, para veriyor. Fakirlerimize para veriyor. Hı. Bana arazi veriyor. Benden aldığı vergiyle kendi dindaşından aldığı vergi aynı. Biliyorsunuz Osmanlılar'da gayrimüslimlerden alınan vergiyle Müslümanların vergi aynıdır. Bunu hiç kimse bilmez. İstese fazla alabilir. Neticede orayı istila etmiş. Vergiyi ben böyle koydum diyebilir. Bunu yapmamış. Yani vergi hususunda yerli halkla Müslüman halkı birbirinden ayırmamış.
Her şeyini ayırmış ama bu arada mahkemesini ayırmış, günlük hayatını ayırmış. Yani aslında
o da sosyal barış için.
Evet, yani aslında vatandaş olarak beklentisinin tamamı hatta fazlası karşılanmış. Çünkü Bunun üzerine bir de günlük huzur var.
Evet.
Savaş yok, kavga gürültü
yok. Sen kendi dilini konuş kardeşim, yasak değil. Mahkemeye geldiğin zaman da biz sana bir tercüman tayin ederiz. Bizim dilimizi öğrenmek zorunda değilsin. Mecburi eğitim diye bir şey yok. Kendi mektebini kur, okut. Okutmuyorsan da okutma, cahil kal. Bana ne? Dükkancı mısın? Çiftçi misin? Ne yaparsan yap. Devlet adamı olamazsın. E orta çağda nerede oluyor? Yani İngiltere'de...
Onun öyle bir beklentisi yok.
Öyle bir beklentisi yok adamın zaten. Yani bir Bulgar köylüsü...
Olabileceği en fazla papazdır.
Papaz olabilir.
Onu da yine olabilir,
olabilir
zaten.
Olabilir. Olması mümkün. Veya merkezi idareyle anlaşmış yerli idareci olabilir. Vergi tahsildarı olabilir. Oranın bir boyvodası olabilir. Yani gene bir siyasi, az da olsa bir siyasi. Veya orduda belli bir grup var. Gayrimüslimlerden teşekkür eden, daha çok kılavuz hizmeti. Ondan olabilir. Sınırlı. Ya, böyle bir imkan var. Şimdi Macarlar... o zaman Orta Avrupa'nın efendileri Türklerin bu Balkanlardaki yayılmasını görünce rahatsız oldular. Çünkü Macarların da bir emeli vardı. Macarlar öyle uslu bir millet değildi sonraki asırlardaki gibi. Balkanları istila etmek arzusundalardı. Sırbistan'ı istila etmek yani. En çok Sırbistan'ı istila etmek arzusundaydılar.
Oradan Sırtlar aşağı Ortodoks. Doğru herkes nedeni evet. olduğu gibi
Akdeniz'e ineceklerdi. Evet. Türklerin burada yayılması onların işini bozdu. Ve Türklerle biliyorsunuz Macarlar birkaç kere savaştılar. Ve bu savaşta Macarlar hep mağlup oldular. O Sultan I. Murat, Çelebi Sultan Mehmet, Yıldırım Bayezid, II. Murat devrindeki harplerin çoğu Macarlarla yapılmıştır. Ve en azından Macarların da müttefik olduğu ordularla yapılmıştır. Yani Varna ve Kosova savaşları evet Sırbistan'da oldu ama yani bugünkü Kosova'da oldu ama aslında... Oradaki Macar hakimiyetine karşıydı. Sırplarla Macarlar anlaşıp güya Osmanlıları tepeleyecekti. Sonra Macarlar evet, Sırpları tepeleyecekti. Bu herkes bunu biliyordu. Fatih Sultan Mehmet Devri'ne kadar böyle devam etti. Fatih Sultan Mehmet Devri bir kesişmedir. Artık ondan sonra Macarlar Balkanlardan ümitlerini kestiler. Çünkü Brankoviç, Sırp Kralı Brankoviç Fatih'e bir mektup yazdı. Dedi ki ben dedi Sırbistan'a sizin istilanıza razı olsam. O zamanki istilalar şöyle... Sırbistan'ı istila ediyorsunuz, kral başında kalıyor. Bosna'yı istila ediyorsunuz, kral
aslında
başında kalıyor.
Aslında bir istila değil de yönetiminize evet. tabi olsam.
Tabi oluyor size, böylece müttefik topluyorsunuz. Amerika'nın NATO'su gibi. Ne farkı var? Bana vergi ver veya verme, vergi de istemiyor bazen. Sadece benimle savaş, veya en azından benimle savaşma. Yani bu hakimiyetin manası budur. O zamandan bahsedeyim, sonra böyle böyle olmadı. Brankoviç'e Fatih Sultan Mehmet dedi ki, ben sizin dediği hiçbir şeyinize karışmam. Kilisenizde devam edin. Macar kralına yazdı bir mektup. Yanoş. O da dedi ki biz dedi Katoliyiz. Ortodoksluk sapıklıktır. Ben Ortodoks kiliselerini yıkacağım. Yerine Katolik kiliseleri yapacağım. Onun üzerine Sırplar Macarlardan ümitlerini kesip Osmanlılara döndüler.
Ve bir soru sordular. O sorunun cevabını da birazdan evet. alacağız. Profesör Doktor Ekrem Buruk ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Macarların bütün Ortodoks kiliselerini hakim kılacağım.
Yıkacağım yerine Katolik
kiliseleri yapacağım açıklamasından sonra.
Fatih Sultan Mehmet ben her caminin verdi. Yanına bir Ortodoks kilisesi yapmanıza izin vereceğim dedi. Şimdi Fatih politikacı değil. Politikacılar mecburen yalan söylerler. Fakat monarklar yalan söylemez. Nereden biliyoruz? Tatbikatından biliyoruz. Sırplar tamam dediler. Bize Macarlardan fayda yok. Biz dinimizi muhafaza edemeyiz Macarlar buraya gelirse. Türkler gelirse ederiz. Nereden biliyoruz? Çünkü bütün Türkler bütün Balkanlara 100 yıldır, 200 yıldır neredeyse hakimler. Böyle bir şey yapmadılar. Ve Sırplar kapılarını isteyerek veya istemeyerek Türklere açtılar.
Şu anda Balkanlardaki milletlerin sonra Osmanlı'yı yıkacak o milliyetçilik hareketini başlatabilmesinin de sebebi bu aslında. Çünkü kendilerini koruyabiliyor.
Bunu dediler. Bunu Balkanlar'da münevver kişiler ki ben bunlardan çoğuyla görüştüm, konuştum. Konuşmadıklarımda kitaplarını okudum. Yani ne kadar Osmanlı'yı bir istilacı, işgalci, zaman zaman haksızlık yapmış bir güç olarak görüyorlarsa ki haklıdır ama bu Osmanlılara mahsus değil biliyorsunuz. Her zaman devlet, istilacı güçler bunu yaparlar. Yani bu Sırp olduğu için Osmanlılar bir şey yapmamıştır. Mahalli idareciler haksızlık yapmış olabilir. Ben bunu müdafaa etmem. Ama Sırp olduğu için biz size haksızlık yapıyoruz. Çünkü Sırplara gıcığımız var. Böyle bir politika Osmanlılar'da yok. Bir kere bunu bilmek lazım. Bunu onlar da biliyorlar ve diyorlar ki biz bugün Yunan, Sırp, Bulgar olarak milliyetimizi muhafaza edebildiysek, kültürümüzü muhafaza edebildiysek, en mühimi dinimizi muhafaza ettiysek bunda Osmanlıların istilasının evet. rolü var. Çünkü Osmanlılar istila etmese biz burada zaten güllük gülistanlık değildi Balkanlar. Kendimizi birbirimizi yiyecektik. Ve yediler sonra zaten biliyorsunuz. Yıllarca yediler Osmanlılar
hala
sonra.
Da huzur yok Balkanlar.
Hala da yiyorlar. Şimdi Macarlarla Türkler hasım oldular. Balkanlar tamamen Türklerin hakimiyetinde, tabi sınırlara kadar yukarıda Macarlar var. Şimdi bu sefer Macarlar Türklerin kendi topraklarını da istila edeceğinden korktular. Halbuki böyle bir şey mevzubahis değildi. Yani Türklerin Macaristan'ı istila etmeleri mevzubahis değil. Evet, Türklerin bir hedefi var. Nihai hedefi Kızıl Elma diye sembolize edilen bir hedef. Bu hedefin Viyana üzerinden Roma veya Akdeniz üzerinden Roma olduğuna dair rivayetler var. Bunların hepsi rivayet. Böyle olabilir, olmayabilir. Neticede sizin idealleriniz vardır ama gerçekler bambaşkadır. Fatih Sultan Mehmet'in yıllarca İtalya'ya çıkması, İtalya'yı fethetmek istemesi bu idealle izah edilir. Kanuni Sultan Süleyman'ın ve daha sonrakilerin Viyana'yı almaları, yani Viyana değildi hedef. Viyana'dan aşağı Roma'ya inmek. Roma, Hristiyan Avrupa'nın kalbidir. Efendim, niye milletin topraklarını istila ediyorsunuz? Yalnız hayatta kalabilmeniz için karşı tarafın kalbini durdurmanız değil ama en azından kalbini avucunun içine almanız lazım. Hı hı. Osmanlılar Roma'yı istila edelim, İtalya'yı ele geçirelim. Böylece Avrupa'nın kalbini tıpkı Ortodoks Patriği'nde olduğu gibi Katolik Patriği'ni de, yani Papa'yı da elimize alalım. Böylece biz burada rahatça yaşayalım diye düşündüler. Çok haklı, çok doğru bir düşünce. Mümkün mertebe realiteye de uydurmaya çalıştılar. Ama bir yerde bunu gerçekleştirmek kolay değil. Başka parametreler var. O parametreler ise artık Osmanlılar Katolik sınırına dayanmıştır. Katolikler Ortodokslara topraklarını istila etmenize size bir şey demez. Ama kendi topraklarına aynı şeyi göstermez. Macarlar affedilmez bir hata yaptı. O zamana kadar yapmadıkları Avusturya ile ittifak yaptılar. Hı hı. Osmanlıların ezeli düşmanı ve daha sonra uzun zaman düşman olacak Avusturyalılarla ittifak yaptılar. Macar kralı Avusturya İmparatorluğu'nun eniştesiydi. Varisi yoktu. Ölünce topraklar Avusturya'ya geçecekti. İkinci bir hata Macarların, Osmanlılara tabi olan Eflak ve Boğdan'ı Osmanlılara karşı ayaklandırdılar. Bu affedilmez hata üzerine Kanuni Sultan Süleyman Macar topraklarına girdi. Enteresandır. Macar soylularının bir kısmı da Kanuni Sultan Süleyman'ın Macaristan'ı işgal etmesine taraftardı. Sebebi Osmanlıları ve Kanuni Sultan Süleyman'ı sevdikleri değil, Avusturyalıları sevmemeleri sebebiyleydi.
Düşmanım
ve 1526'da Osmanlı tarihinin en parlak ve en kısa muharebelerinden biri, Mohaç Muharebesi'yle Macarlar yenildiler. Ve Macaristan yavaş yavaş Osmanlılar tarafından istila edildi ve Osmanlıların bir eyaleti oldu. Macaristan'ın bir kısmı Alman hakimiyetinde kaldı. Batı Macaristan, Orta Macaristan, Budin bir eyalet oldu. Doğu Macaristan ise Erdel, muhtar bir devlet olarak bir Macar soylusuna, ki bunun sonrakisi çok meşhurdur, Tökeli İmre, en son Erdel kralıdır. Sonra Osmanlılara sığındı, İzmit'te öldü. Mesela bu Türk-Macar münasebetlerinde
İzmit'e
enteresan.
İzmit'e gezenler bilirler, giden İzmit'e mezarına gelirler.
Sonra bilirler. Bu enteresan birisidir. Muin-i Ali Osman'ım, amadeyim her emre, kralı Orta Macar'ım, ismim Tökeli İmre diye de mührü vardı. Macaristan'da 150 sene, hatta 170 sene devam edecek bir, 173 sene devam edecek bir Osmanlı hakimiyeti başladı. Bu Osmanlı hakimiyeti zamanında burada valiler burayı idare ettiler. Çok fazla buraya Müslüman yerleşmedi. Çünkü nüfus zaten azdı. Şehirlerde tek tük Osmanlılar, Müslümanlar vardı. Ve bu yaşadıkları yeri, mesela Budapeşte'nin Buda kısmında Müslümanlar yaşardı. Estergon'un kale kısmında Müslümanlar yaşardı. Buralarda, oralara mühürlerini vurdular. Camilerle, hamamlarla, ribatlarla, medreselerle, tekkelerle burada bir Osmanlı, Türk, Müslüman kültürü meydana geldi. Fakat Macaristan getirisi fazla olduğu halde gideri de fazla olan bir eyalet. Çünkü buraya devamlı köprü, garnizon, kale yapmanız, asker koymanız lazım. Çünkü sizin sınırınız. Onun için Macaristan'dan gelen gene Macaristan'a gidiyordu. Yani bu çok zengin eyaletin Osmanlılara maddi bir getirisi olmamıştır. Yüksekte. Stratejik bir eyalettir. Ve Almanların buradaki emeli hiçbir zaman sona ermedi. Ve biliyorsunuz Osmanlıların ikinci ümitsiz, çaresiz Viyana kuşatmasının mağlubiyetle bitmesi üzerine 1683'te Avusturyalılar Macaristan'ı işgal ettiler. Ve Osmanlılar 1699 tarihli Karlofça muahedesiyle Macaristan'dan vazgeçtiler. Bu Osmanlı milli vicdanında çok büyük bir yara açmıştır. Ve Macaristan'ı tekrar geri alabilmek için onlarca yıl süren harpler yapılmıştır. Fakat bu harplerin hepsi mağlubiyetle neticelenmiş ve Osmanlılar artık Macaristan'ı kaybettiklerini kabullenmişlerdir. Peki şimdi Macaristan elden çıktı. Oh oh ne güzel, Macarlar artık kendi hakimiyetlerini ellerine aldılar mı? Hayır. Alman hakimiyeti kuruldu, Avusturya hakimiyeti kuruldu. Macarlar bunu hiç istemezlerdi. Yani Osmanlı'yı bir istemiyorlarsa Avusturyalıları hiç istemiyorlardı. Korktukları başlarına geldi. Avusturyalılar burada Osmanlıları şey yapacak, hasretle anacak bir baskı kurdular. Bunun üzerine Macarlar Avusturya'ya karşı ayaklandı. Meşhur Ferenc ayaklanması mağlubiyetle neticelendi. Ferenc Rakoçi nereye sığındı dersiniz? Osmanlılara sığındı. Tekirdağ'da yaşadı yıllarca. Burada vefat etti. Kabri oradadır. 1905-6 yıllarında Sultanahmet zamanında Macarlar bu kabri götürdüler ama kabrin yeri, evi bugün Tekirdağ'da müzedir ve Türkiye'ye gelen her Macar burayı ziyaret eder.
Ve Tekirdağ içinde turistik yerlerden bir tanesi.
Ve çok güzel bir yerdir. Evet. Yani iyi ki Rakoçi orada oturmuş, yoksa orası yıkılır, AVM, garaj falan yapılırdı. Çok güzel Tekirdağ mahalli evleridir. Macarlarda bu milli Almanlara karşı milli hiçbir zaman sona ermedi. Aynı dinden oldukları halde Almanlar devamlı bunlara kültür emperyalizminde bulundular. Macarcayı yasakladılar. Macarca konuşmayı yasakladılar. Almanca öğrenmelerini mecbur ettiler. Yani yükselebilmeniz için. Peki Macarlar ne yaptılar? Almanca konuştular mı? Hayır. Latinceyi mecburi dil yaptılar. Macarlar Almanca konuşmamak için Latince konuştular. Almanlar tabii ki Latinceyi yasaklayamadılar. Avrupa'nın kültür dili olduğu için. Ve Macarlar bu sayede Almanca öğrenmediler ve asimile olmadılar. Eğer Latinceyi resmi dil yapmasalardı Macarların büyük bir kısmı Almanların içinde erimişlerdi. Bu da enteresan bir hadisedir. 1848 yılına gelindiğinde artık Macarlar bu devirde de hala Macaristan, Avusturya'nın bir sömürgesi gibiydi. Yani bir eyaleti gibi değil. Osmanlı'da mesela eyaletiydi. Eşit bir eyalet. Ama Avusturya'da ikinci sınıf bir sömürgeydi Macaristan. Ve Macarlar bunu, ki Macarlar gururlu insanlardır. Türkler gibi onlarda da şarklı gururu, Asyalı gururu vardır. Bundan fevkalade rahatsız oluyorlardı. Ve 1848'de bütün Avrupa'da isyanlar, ayaklanmalar olduğu gibi milliyetçi ayaklanmalar, Macarlar Avusturyalılara, Lehler de Ruslara karşı. Çünkü Polonya'da Rusların işgalindeydi. Aynı şekilde ayaklandılar. Ayaklanma çok kanlı bir şekilde bastırıldı. Peki ayaklanan milliyetçiler nereye sığındı dersiniz? Osmanlı İmparatorluğu'na. Başlarında Laoş, Koşut olmak üzere Osmanlı topraklarına, General Ben olmak üzere Osmanlı topraklarına sığındılar. Orşova üzerinden, Romanya üzerinden Şumunda'da kaldılar bir müddet. Ondan sonra Osmanlı ülkesi Kütahya'ya yerleşti. Bir kısmı Halep'e, bir kısmı Kütahya'ya yerleşti. Bugün Koşut yıllarca Kütahya'da yaşadı. Kütahya'da vefat etti. Evi hala müzedir, Koşut'un evi. Sonra onun da kabrini Macarlar götürdüler. Bu hadise çok enteresandır. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu bu sebeple harbin eşiğine geldi. Avusturya ve Rusya moratorium verdi Osmanlı İmparatorluğu'na. Ya bunları teslim edersin ya savaş. Osmanlı İmparatorluğu'nun en zor zamanı Sultan Abdülmecit devri. Fakat çok âli cenap bir hükümdar. Kusura bakmayın dedi. Ben tahtımdan vazgeçerim. Fakat Türkler kendilerine sığınanları iade etmez dedi. Bakın iyi ahlak her zaman müsbet bir netice doğurur. Ruslarla Avusturyalılar çok kızdı ama bütün Avrupa Osmanlıların arkasında durdu. Bu şövalyece davranış İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da çok muazzam bir sempati topladı. Öyle ki Londra'daki Osmanlı elçisinin arabası bir yerden bir yere giderken gençler arabanın atlarını söktüler, kendileri arabayı çektiler. Minnet gösterdikleri için, siz Macar milliyetçilerini ve Leh milliyetçilerini himaye ettiniz diye. Bu Macar milliyetçilerinden ve Leh milliyetçilerinden bir kısmı Müslüman oldular. Mesela şair Nigar Hanım'ın babası Macar Osman Bey, matbaacı, mabeyinci, bir Macar muhtedisidir. General Ben Müslüman oldu, Mesul Macar Murat Paşa, bunlar Osmanlı ordusunda fiilen vazife yaptılar. Hayatlarını kaybedenler oldu. Leh milliyetçilerinden de aynı şekilde Müslüman olanlar var. Mustafa Celalettin Paşa, Nazım Hikmet'in dedesi ve Türkiye'de Türkçülüğün kurucularındandır bu kişi, Leh olduğu halde. Macarlarla böyle bir şeyimiz var. Yani Rakoçi ve Koşut ve Tökeli İmre, Macarlar Türklere sığınmıştır. Birinci Cihan Harbi'nde ondan sonra Avusturya dedi ki tamam, Macarlara ben eşit statü tanıyorum. Burası Avusturya Macaristan Krallığı'dır. Avusturya İmparatoru eşitler arasında birincidir. Aynı zamanda Macar kralıdır. İki şeyde de taç giyiyor.
Ondan sonra biz artık tarihte Avusturya Macaristan
Avusturya Macaristan diye biliyoruz. Birinci Yani abinde biz Avusturya Macaristan'la beraber olduk. Sultan Abdülhamit Macarlara fevkalade alaka gösterirdi. Hatta Osmanlı fethinde Macarlardan alınmış olan Macar tarihine dair bazı vesikaları Sultan Abdülhamit Macar hükümetine iade etmiştir. Yani bu enteresan bir şey. Şimdi mesela çalıp götürdükleri şeyleri iade etmiyorlar. Sultan Abdülhamit bu Macar tarihiyle alakalıdır. Bu sizin müzenize yakışır diye bunu onlara iade etmiştir. Sultan Abdülhamit bu hususta biliyorsunuz diplomat bir hükümdar. Birinci Can Harbi'nde Osmanlılarla Avusturyalılar ve Macarlar beraber savaştı. Orada bir dostluk var biliyorsunuz. Daha sonra Macaristan müstakil oldu. Avusturya'dan ayrıldı. Şimdi Macarlar bu sefer kendi köklerini araştırmaya başladılar. Yani biz Latin değiliz, Slav değiliz, Cermen değiliz. Biz neyiz? Biz Macarız, biz farklıyız. Neyiz? Biz Orta Asya'dan gelmeyiz. Muazzam bir...
Geriye dönüp bir okuma yapınca...
Okuma yapmaya başladılar. Ve bunu yaparken baktılar ki Türklerle akrabalar ve Türkoloji kürsüleri kurdular. Dünyada Türkolojiyi kuran Macarlardır, Türkler değildir. Türkler zaten biliyorsunuz böyle şeyleri merak etmezler. Bugün de öyledir. Bugün en Türk milliyetçisiyim diyenler bile maalesef Türk kültürüne, Türk tarihine hiç alaka duymaz. Bu çok üzücü ve şaşıcı bir şeydir.
Ama alaka duyana da alaka duyulmadığı için...
Türkiye böyle bir yer. Doğru. Ama Türkiye'nin karakteri böyle. İslamcıyım diyenler Müslümanlıktan haberi yoktur. Marksizm diyenlerin Marksizm'den haberi yoktur. Kemalizm diyenlerin Kemalizm'den haberi yoktur vesaire vesaire. Vanberi, Yahudi, Macar Yahudisi, ilk Türkçülüğün kurucusu budur. Kuruluş sebebi aslında bir hinlik. İngilizler dedi ki, bu Rusya'nın hakimiyetinde çok Türkler var. Sen bir Türkçülük kur, Osmanlıları bunu kabul ettir. Biz buradan bu Rusları, Rus hakimiyetindeki Türkleri ayaklandıralım, Rusları zaafa uğratalım. Türkçülüğün kuruluşu, Türkolojinin kuruluşu, Türkçülük ilminin kuruluşu ve Türk milliyetçinin kuruluşunun sebebi siyasi.
Rusya'yı bölmek.
Ama Vanberi ilim adamıydı. İkili ajandı. Hem İngilizlere çalışırdı, hem Osmanlılara çalışırdı. Macardı, Yahudi asıllıydı. Çok enteresan bir adam. 20'lerden sonra Türkiye'de de Türkoloji alaka duyulmaya başladı. Cumhuriyet'in kuruluşuyla da tekrar hani Türkçülük ön plana çıkınca Atatürk'ün de alakası vardı. En azından bunu bir resmi politikaya dönüştürdü. Atatürk ciddi bir Türk milliyetçisi veya Türk bilgisi olan bir insan değildi bütün askerler gibi. Ama buna alaka duydu. Bunu resmi ideoloji yaptı. Yani Türkiye'de Türkoloji çalışmalarının inkişaf etmesi de yine Macarlar vasıtasıyla oldu. Macar Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldiğinde dedi ki Macarlar bugün Macar olarak varlığını devam ettiriyorsa bunu 150 yıllık Osmanlı hakimiyetine borçludur dedi, konuşma yaptı. Türkiye'de konuşma yaptı. Avrupa'da da bunu söyledi. Bugün dünyanın her yerine gidin, Macaristan'da Türkler 150 sene kaldığı halde Türklerden kalma her şeyi Macarlar muhafaza etmişlerdir. Hamamından camisine kadar, olabildiği kadar. Olabildiği kadar. Bulgaristan'da 500 sene kaldılar. Sofya'da iki tane cami var. Birisi Nasyonal Müze, biri sadece mescit.
Biri sadece mescit.
Sofya'da bu. Yarıdan fazlası Müslümanların yaşadığı bir şehirdi. Şimdi bunu gördüğünüz zaman o zaman diyorsunuz ki Macarlar Ali Cenap bir düşmanmış. Hatta son Budün valisi Abdurrahman Abdi Paşa savaşırken Avusturyalılara karşı şehit düştü. Yani kalede bu dine gidenler görürler. Şehit düştü. Hatta secdeye namaz kılarken önüne bir top düşüyor ve paramparça oluyor. Kale düşünce Avusturyalılar değil, Macarlar onu oraya gömdüler vefat ettiği yere. Mezar yaptılar. Başında şöyle yazıyor. Burada Osmanlıların son Budin valisi Abdurrahman Abdi Arnavut, Arnavut asılmış. Onu da yazıyor yani Türk değil gibisinden. Yatıyor. Kahraman düşmandı, rahat uyusun yazmışlar. Askerimizin avlusundadır. Gülbaba Török.
Meşhur Gülbaba
bir Yesevi dervişidir. Budapeşte de yaşamış. Oradaki Müslümanların manevi liderlerindendir. Onun türbesi çok bakımlıdır. Gülbaba Török'ün mahallesi zengin mahallesidir Buda'da. Budapeşte iki şehir biliyorsunuz. Buda ve Peşte. Peşte de zengin mahallesidir. Ve Gülbaba Török'e Macarlar ziyarete gelirler. Adak yaparlar. Yani bunun Müslüman olduğunu bilirler. Adak yaparlar.
Aşıklar buluşsun diye adak yaparlar.
Yaparlar evet aynen öyle. Yani Türk-Macar münasebetleri dünyada hiç kimseyle olmayan bir şey gösteriyor. Bir seyir gösteriyor.
Şu anda
gösteriyor.
Da hala gene Avrupa içindeki güçlü ittifaklarımızdan.
Evet Macarlarla yani o tarihteki düşmanlık bitmiş. Düşman olmuşuz. Sonra bize boyun eğmişler. Ondan sonra bir daha bize düşman olmamışlar. Çünkü Türklerle yaşadıkları zamanları hasretle anmışlar. Ondan sonra da hadiselere Macarlar bizim kadar romantik değiller. Daha gerçekçi bakmışlar. Gerçekçi baktıkları için de muazzam bir tarih, kültür müktesebatı, literatürü meydana getirmişler. Bundan biz de istifade ediyoruz.
Ve şu anda mesela Türklükle ilgili yapılan araştırmalarda kürsü olarak baktığınızda, evet, en büyük kürsülerden bir tanesi.
En ciddi.
Araştıracaksanız, evet, oraya gidin diyor.
Aynen öyle. Aynen öyle. 1920'lerde, 30'larda, 40'larda Türkiye'deki Türkçüler hayal aleminde saçma sapan, yok işte dünya dilleri Türkçeden gelmedi. Türkler bilmem, Sümerler Türktür, Etiler Türktür derken Macarlar öyle demediler. Macarlar biraz da Almanlardan aldıkları o ilmi disiplinle, ilmi disiplinle hadiseyi çok ayağı yere bak. Onların da bazı taşkınlıkları, yanlışları olmuştur. İlimde yanlışlık yapılabilir. Ama şey, ilim politikası bu değildi. Onun için Türkiye'de Türkoloji ilmi Macarlardan çok şey öğrenmiştir. Yani kurucusu Macarlardır.
Bununla ilgili de şu anda bir şey yapıyorlar değil mi? Organizasyon yapıyorlar her yıl.
Evet, bu toplantı yapılıyor. Macar ve Türk akademisyenleri yeni meseleler, Türkolojide yeni meseleler. Pek çok mesela eskiden doğru bilinen şeylerin yeni bulunan vesikalar veya eski vesikaların daha doğru tenkitli okunması sebebiyle farklı olduğu ortaya çıkıyor. Macarca'da çok Türkçe kelime vardır. Bunların telaffuzu çok farklıdır, anlamazsınız. Ama bunu bilenler söylediği zaman aa hakikaten derler, dersiniz. Bu tabii Macarca'daki Türkçe kelimelerin çok azı, o eski akrabalıktan gelen kelimeler. Daha çoğu Türklerle Macarların bir arada yaşadığı, beraber yaşadığı zamanlarda. Mesela şunu söyleyeyim, Sokullu Mustafa Paşa, Sokullu Mehmet Paşa'nın amcasının oğlu, yıllarca bu din valiliği yaptı. Osmanlılar'da valiler uzun zaman kalırdı. Macarca bilirdi. Ve Macaristan'a tayin edilen kadıların hepsi Macarca bilirlerdi. Yani Macaristan'ı Osmanlı.
Ama gitmeden şimdi dili öğrenmek kolay. Mesela kolay. O zaman
ne kadar zor.
Macaristan'da bir yere, evet, kadı olarak gideceğinizi ne kadar bilmeden. Zor.
Benim anladığım şöyle, en azından tarafları dinleyecek, onların yalan söyleyip söylemediğini anlayacak, bir numara çevirmediğini anlayacak kadar.
Tercümana, evet, güvenebilecek
kadar. Macarca bilir. Ama şeyin, Mustafa Paşa'nın çok iyi Macarca bildiğini biliyoruz. Ki Mustafa Paşa Macar da değil, biliyorsunuz Hırvat asıllıdır. Çünkü Sokollu Mehmet Paşa Sırp Hırvat asıllıdır. Macarca mektupları var çünkü, oradan biliyoruz.
Çok teşekkür ederim teşekkür bugün ederim. İçin. Tekrar görüşmek üzere. Hülya'nın Sabahlar.